Kitabın adı Siyah Süt. Yazarı Elif Şafak. 8. ayrım. Sokağa çıktığımda genç çingene kadınlarla burun buruna geliyorum. Yaklaştığımı görünce konuşmayı kesip tepeden tırnağa süzüyorlar beni. Sonra da varlığım büyük bir şakaymış gibi gülüşüyorlar aralarında. Ne o güzelim? Canın sıkılmış senin. Uzat el ceyizini de okuyayım, anlatayım derdini, diyor biri, kulaklarındaki sarı sarı küpeleri oynatarak. Bir yanım basıp gitmek istiyor, bir yanım teklifi kabul etmek. Boş ver falı, diyorum. Onun yerine beraber bir sigara içelim şurada. Sanki beraber banka soymayı teklif etmişim. O kadar ciddileşiyorlar birdenbire. Şüpheyle bakıyorlar yüzüme. Aldırış etmeden yanlarına gidiyor ve kaldırıma oturuyorum. Çantamdan sigara paketini çıkarıyorum. İşte o zaman belli belirsiz bir tebessüm yayılıyor. Az evvel falıma bakmak isteyen kadının dudaklarına, gelip sağ tarafıma oturuyor usulca. Birkaç saniye sonra diğeri de gelip katılıyor aramıza. Akşam çökerken Adalet Ağaoğlu'nun evinden 5-10 adım uzakta iki çingene kadınla ben oturuyoruz bir kaldırım kenarında. Tepemizde sigara dumanından minnacık bir bulut nazlı nazlı süzülüyor ve bir an içinde olsa yanıtını bilmediğim tüm soruları uzağa üfürebileceğim hissine kapılıyorum, dumanı üfler gibi. Ay kadın, 1862 senesinde Leo Tolstoy kendisinden yaşça hayli küçük Sofia Andreyevna Bers ile evlendi. Bu birleşmeden 13 çocukları oldu. Bazı kaynaklara göre 19. Bunlardan 4'ü yaşamadı. Geriye kalan 9'unu ya da 15'ini Sofia büyüttü. Bu hesaba göre Sofia evliliklerinin önemli bir kısmı boyunca ya hamileydi ya bebek emziriyordu. Tolstoy içeride, odada, mum ışığında romanlarını yazarken Sofia da ses çıkarmasınlar, patırtı yapmasınlar diye çocukları oyalamakla meşguldü. Her akşam, her hafta, her sene. Dolunay kadındı Sofia. Vücudu gökteki hilal gibi günden güne değişen, durmadan yuvarlaklaşıp şişen, sonra incelip ardından yine dolmaya başlayan bir ay kadın. Çocuklardan ve ev işlerinden arta kalan kısıtlı saatlerde Sofia kocasının gönüllü sekreterliğini ve asistanlığını da yaptı. Savaş ve barışın notlarını tutmakla kalmadı, bu yapıtı baştan sona tam 7 kez temize çekti. Her ne kadar evliliklerinin son demleri edebiyat tarihindeki en bedbaht ilişki olarak nitelendirilmiş olsa da şurası gerçek ki uzun seneler boyu Sofia kendini kocasına ve onun kariyerine adamıştı. Bugün edebiyat tarihçilerinin merak ettikleri sorulardan biri, Tolstoy'un Anna Karenina'yı yazarken Sofia'dan ne kadar etkilendiği. Acaba bu büyük romancı kendi karısını ve karısının kendisini aldatabileceğine dair korkularını ne kadar yansıttı yapıtına. Ne de olsa Tolstoy Anna Karenina'yı yazmaya başladığında 44 yaşındaydı, karısı ise sadece 27. Tolstoy eserini karanlık sulara yönlendirirken belki de dolaylı yollardan karısını uyarmak istedi. Kocasını aldatan bir kadının başına gelecek felaketleri yazarak. Anna Karenina'da ima edilen bir ayrım, ince bir ayar var. Eğer evli kadın aldatmayı flörtle sınırlı tutuyorsa, İlişkisini kaçamak ve saklı bırakıyorsa, bu durum nahoş ama anlaşılabilir bir vaka olarak kalır. Sadece kocasını ilgilendiren bir krizcik yaratabilir. O kadar. Esas mesele, aldatmanın kamusal ve aleni hale gelmesiyle başlar. Yani toplumsal rollerin ve dengelerin sarsıldığı noktadan itibaren. Kol kırılır yen içinde. Kadın, kocasını zihninde aldatır, rüyalarında geceden geceye ilkesi. İşte Anna bu anlamda haddini aşar, hududu çiğner. Sadece bir başka erkeğe, bir yasağa ilgi duymakla kalmaz, onu tutkuyla sevdiğini ve arzuladığını hemen herkes bilsin ister. Onun için yuvasını terk eder. Aldatma kamusal olunca toplum da Anna'yı dışlamaya ve onu düşmüş bir kadın olarak görmeye başlar. Anna Karenina aracılığıyla Tolstoy sadece karısına değil, çeşitli yaşlardaki kızlarına da bir ahlak mesajı vermek istedi muhtemelen. Siz siz olun, aynı hatayı yapmayın dercesine. Ama ne ilginçtir ki, eseri ailesindeki kadınlardan çok son tahlilde kendisini etkiledi, kendine döndü. Kitabı tamamladıktan kısa bir zaman sonra Tolstoy ciddi ve ruhani bir bunalımın eşiğinde aldı soluğu. Aristokrat bir kökenden gelen ve tüm hayatı boyunca korunaklı yaşayan yazar artık mülklerinden, sınıfsal ayrıcalıklarından arınmak istiyordu. Sınıfsal konumundan dolayı huzursuzdu. Nihayetinde bütün mallarını yoksullara dağıtmaya karar verdi. İşte o noktada çocuklarının geleceğini düşünen anne Sofya ile nedamet getirme gayretinde Tolstoy tamamen zıt düştüler birbirlerine. Sofya, kocasının bu ani bonkörlüğüne sonuna kadar itiraz etti, direndi. 1883 senesinde materyalist dünyadan elini eteğini çektiğini açıklayarak topraklarını, servetini ve kitaplarının haklarını elden çıkardı Tolstoy tek tek. Yoksul köylüler gibi yaşamaya başladı. Ayaklarında çamurlu çizmeler, üzerinde ucuz kıyafetlerle beyinsel faaliyetleri bir kenara itip el emeğine yöneldi. Köylü zanaatkar gibi çalışmaya koyuldu. Ziyafet sofralarını terk etti. Ete, içkiye ve avlanmaya tövbe etti. Bu değişimi dehşet içinde seyretti Sofya. Evlendiği ve sevdiği adam gitmiş, yerine üstü başı dökülen, bitli, paspal bir köylü gelmişti. Tolstoy'un yeni huylarına karanlık şeyler adını koydu Sofya. Tam olarak açıklayamadığı tuhaflıklar, rahatsızlıklar. Takip eden aylar, seneler içinde giderek palazlandı ve arttı bu karanlık şeyler. Tolstoy daha da sıkı sarıldı dindarlığına, çekildi inzivaya. Sofya ise üst üste sinir buhranları geçirmeye başladı. 1910 yazında Tolstoy karısına çaktırmadan onu vasiyetinden çıkardı ve kitaplarının yayın haklarını gizlice editörüne devretti. Karı koca onarılmaz bir hız ve az bulunur bir nefretle uzaklaştılar, ayrı düştüler birbirlerinden. Şurası bir gerçek ki, Sofya kocasının yarattığı edebi kahraman Anna'yı hiçbir zaman örnek almadı kendine. Ne kocasını terk etti, ne başkasına kaptırdı gönlünü. Tam tersine, alabildiğine bağlıydı yuvasına. Bir anlamda Anna Karenina'nın tezatı olarak kaldı. Ne var ki sürekli bebek doğuran, çocuk bakan, halinden şikayet eden bir kadına dönüşmeye başladı zamanla. Gün geçmiyordu ki evde bir kavga patlak vermesin. Kıskançlıklar, saçma sapan atışmalar, sözlü ve muhtemelen fiziksel şiddet. Ağlayıp sızlayan bir anne, homurdanıp susan bir baba. Tüm bunlara tanıklık eden çocuklar. Tolstoy evlerinde cereyan eden bu trajediye tahammül edemiyordu. Ama gel gör ki ne doğum kontrol yöntemine inanıyor ne seksten vazgeçebiliyordu. Her sene yeni bir çocuk eklendi ailelerine. Her çocukla beraber biraz daha asabileşti Sofya, biraz daha tükendi evlilikleri. Ruhaniyet önemli mefhumdu Tolstoy için, öteden beri. Ama zaman içinde kıdemli romancının dindarlığı katı bir hal aldı, kas katı. Bir yandan kadınlara düşkün, bir yandan da seksi kirli addeden birinin taşıyabileceği tüm iç çelişkilere sahipti. Edebiyat tarihindeki gelmiş geçmiş en ünlü kadın kahramanı yaratan Tolstoy, içten içe cinsi latiften pek de haz etmiyor ama gel gör ki onlarsız da yapamıyordu. Seks eşittir kadın. Kadın eşittir baştan çıkarma. Baştan çıkarma eşittir günah. Günah eşittir Tanrı'ya isyan. Tanrı'ya isyan eşittir babaya isyan. Babaya isyan eşittir kendini inkar etmesi Tolstoy'un. Hem bir mürit hem de baba olarak. Peş peşe gelen annelik tecrübelerinin Ay Kadın Sofya üzerinde iki farklı hatta zıt etkisi oldu. Annelik onu hem güzelleştirdi, daha merhametli, daha sevecen ve anlayışlı kıldı, hem de onda değersiz bir insan olduğu, bir hiç olduğu zannını uyandırdı. Kocasının yanında böcek gibi hissetmeye başladı kendini. Özgüveni zedelendikçe asabileşti. Asabileştikçe saldırganlaştı. Kendi yarattığı yaratıktan yakasını kurtaramayan Doktor Frankenstein gibi Tolstoy'da mutsuz, parıltısız, dırdır ve vesvese küpü bir kadın yarattı. Bir zamanlar severek evlendiği, deli gibi kıskandığı genç kadından bir müddet ona tahammül etmeye çalıştı. Sonra da pıdısını pırtısını toplayıp kaçtı ondan ve yuvasından kaçabildiğince uzağa. 3. Balıkçıların bildiği. Bundan bir ay sonra bir pazar sabahıydı. Vakit oldukça erken. Boğaz kenarındaki bildik kahvaltı yerlerine henüz akın etmemiş civardakiler. Yürüyüşe çıkmışım sahil kenarında. Havada bir berraklık, bir canlılık. İstanbul'un güzelliği üzerinde. Tazelenmiş, yıkanmış, ballanmış. Tatlı tatlı gülümsüyor. Sanırsın ki insanın burnundan fitil fitil getiren şehir bu değil. Sanırsın ki şeker şerbetle yoğrulmuş. O kadar uysal ve sevimli bu sabah İstanbul. Bizler de ona gülümsüyoruz. Elde değil. Daha şimdiden dizilmiş balıkçılar sıra sıra, tesbih taneleri gibi yan yana sabır sabır. Bekliyorlar oltalarına takılacak irili ufaklı balıkları. Tuhaf şey, hem güneş var gökyüzünde hem de dolunaya öykünen bir ay. Aya takılıyor gözüm. Yanlış zamanda, yanlış yerde olan aya. Kendi kendime düşünüyorum. Eğer Sofya romancı olsaydı, Leo Tolstoy aynı şekilde kendini ona adar mıydı acaba? Karısının asistanlığını yapar mıydı mesela? Romanlarını temize çeker miydi, ince gibi el yazısıyla? Ya da karısı içeride rahat rahat yazsın diye çocukları alıp parka götürür müydü aralarda? Ben bunları düşünerek yürüye durayım, bebek parkına doğru bir gürültüdür kopuyor. Sarhoşlar mı toplanmış parkta bu saatte? Tinerciler belki de. Yarı tedirgin yoluma devam ediyorum. Yemek, temizlik, alışveriş, ütü, yok çocuklardan biri düştü ağladı, yok öteki bitlendi kaşındı kafasına ilaç sürmeli. Koşturur muydu Leo Tolstoy oradan oraya? Sırf karısının omuzlarındaki yük hafiflesin de romanlarına daha iyi konsantre olabilsin diye iki kat fazla çalışır mıydı gece gündüz? İmdat! Bir çığlıkla silkiniyorum düşüncelerimden. Parkta birisi avazı çıktığı kadar bağırıyor. Yetişin! Kimse yok mu bu şirretten beni kurtaracak? Az ileride birileri kavgaya tutuşmuş. Seslerinden ikisinin de kadın olduğu anlaşılıyor. Saç saça girmişler. Temkinli adımlarla yaklaşıyorum. Bana bak, bıktım ayağıma dolanmandan. Tatile filan çıksana sen. Şöyle uzak bir adaya gitsen ne iyi olur, diye bas bas tepiniyor biri. Esas sen çekil ayak altından. Bıktım ikide bir bana engel olmandan. Ne demeye karıştırıyorsun habire Elif'in kafasını? Adımı işitince sıçrıyorum olduğum yerde. Aynı anda karaltılar da beni fark ediyor. Hay Allah, affedersin, korkutmak istememiştik seni, diyor az evvelki sesin sahibi kendini çekidüzen vererek. Pratik akıl hanım bu konuşan. Boğazına sarıldığı, saçlarını tutam tutam yolduğu kişi de sinik entel hanım. Çıkmışlar parktaki bir kaydırağın üzerine. Orada tepiniyorlar. Uzaktan bakınca boyutlarını anlayamamam bu yüzden. İyi de ne işleri var sabahın bu saatinde burada? Pratik akıl hanım ile sinik entel hanım seneler var ki birbirine gıcıktır. İkisi de akıl yoluyla meselelere yaklaşmayı sever aslında. Ama ortak paydaları bundan ibarettir yalnızca. Zira pratik akıl hanım her meseleyi en pratik yoldan hemencecik çözmek üzere atar adımını. Sinik entel hanım ise pek ilgilenmez bu tür kolay çözümlerle. Hatta çoğu zaman çözümsüzlüğü yeğler. Pratik akıl hanım en kısa yoldan halletmek ister her şeyi, Sinik Entel Hanım ise derinlemesine incelemek. Biri anlaşılmak ister, öteki anlaşılmamak. Biri cevapları sever, diğeri sualleri. Bu ikili kanlı bıçaklıdır oldum olası. Birini bir omzuma çıkartıyorum, ötekini öbür omzuma. Yürümeye başlıyorum bu vaziyette, bebek güzergahında. Çok geçmeden gene bir dizi balıkçı çıkıyor karşımıza. Şu balıkçılara bakıyorum da, diyor pratik akıl hanım hemen. Yaptıkları ne kadar anlamsız değil mi? Yan yana 40, bazen 50 kişi diziliyorlar buralara. Sorsan zaten kaç adet balık yanaşır ki bu kıyıya? Ama onlar böyle saatlerce, belki bütün gün burada dikiliyorlar. Ne kadar boş. Sen her şeye faydacılık açısından baktığın için sana boş geliyor olabilir. Ama insan hayatta bazı şeyleri de faydasız olduğunu bile bile yapmaktan keyif alır, diyorum. Diyorum ama ben de bilmiyorum nasıl bir ruh halidir hayatta bir yerlere varmaya, illa da bir şey olmaya, hızlandıkça hızlanmaya tenezzül etmemek. Nasıl bir ruh halidir yetinmek eldekilerle, denizin ve talihin verdikleriyle, günün sonunda kazanacağın hepi topu iki cılız balık ile bir avuç yosun olsa bile. Ve nasıl bir şeydir dönmek akşamları eve, bir elinde senelerdir yenileyemediğin bir olta, diğer elinde ölü sıska balıklar ve yüreğinde yetinmenin huzuruyla. Bu sabrı, bu kıpırtısızlığı, bu sükuneti bilmiyorum. Kaosa ve harekete ve göçebeliğe ve değişime ne kadar şerbetliysem o kadar uzağım yerleşikliğe, barışıklığa, balıkçıların yaşam felsefesine. Ben ki dinler tarihi silsilesinde en çok Eyüp peygamberle kavgalı oldum. Çocukluğumdan beri kızdım onun her türlü cefaya ve belaya öfkelenmeden şükretmesine. Ben ki en az Eyüp peygamberi anladım ve istedim ki o da ayaklansın, kızsın, isyan etsin başına gelen musibetlere, haksızlıklara. Ben ki en nihayetinde sabrın ve tevekkülün ölçüsüz hallerinin sanata da yaratıcılığa da aykırı olduğuna kanaat getirdim. Şimdi merakla ve hayretle izliyorum amatör balıkçıların bu doygun, sakin, telaşsız hallerini. İyi de bari randımanı artırsalar, diyor pratik akıl hanım. Bak mesela burada 40-45 balıkçı var bu sabah. Şu ileride de kiralanmayı bekleyen koca koca tekneler duruyor. Şimdi ben diyorum ki, bu adamlar hep beraber bir tekne kiralasalar. Kişi başı 5-10 lira anca düşer. Fazla değil. Sonra açılsalar denizin ortasına. Yeterince açıldıklarında da salsalar ağlarını. Bak nasıl balık tutulurmuş o zaman. Verimliliği artırır. Ah gene konuşuyor seninki dangle dungle diye lafa dalıyor Sinik Entel Hanım öbür omzumdan sarkarak. Belli ki hiç Hemingway okumamış ömrü hayatında. İhtiyar balıkçıyı okumasını öneririm. Görsün bakalım nasıl bir tutkuymuş bir balığın peşine düşmek. Cevap niyetine tıslıyor pratik akıl hanım. Boynumun etrafından eğilerek sağlı sollu gözlerini kısarak bakışıyorlar karşılıklı. Balık tutmanın bir felsefesi vardır diye laf atıyor ortaya gene Sinik Entel Hanım. Godoy'u beklemek gibi bir şey. Gelmeyecek belki ama olsun. Sen gene de bekliyorsun. Bu bir tutku. İlla da yararı ne, kârı ne, işlevi nasıl, sonucu bana ne getirir diye düşünürsen kavrayamazsın buradaki derinliği. Aman senin bu derinlik merakından gına geldi diye söyleniyor pratik akıl hanım. Derinleşe derinleşe bir hal oldun ayol. Çık çık biraz yüzeye. Hayat akıyor burada. Dalgıç mısın be mübarek? Öyle durmadan derinlerde, elinde zıpkın. Yapmayın hanımlar, ne olur diye araya giriyorum. Omuzlarımda oturdukları için zaten aralarında sayılırım. Bu güzel İstanbul sabahında kavga etmeyin. Bırak tartışalım. Tartışmakla gelişir kültür, diyor Sinik Entel Hanım. Suratını asarak süzüyor rakibini. Sen sığ sularda yüzmeye devam et. Senin durduğun yerden ne felsefe çıkar ne sanat. Felsefe de, sanat da soruları cevaplardan fazla önemser. 8. ayrımın sonu. Sayfa 97. Devamı 9. ayrımdadır.